Ayrım 44.
Breuer bu düşüncelerle artık daha fazla fikir üretecek hali kalmadığına karar verdi. Üstelik çok az zamanları kalmıştı. Nietzsche'nin bu ulaşılabilir hali pek uzun sürmeyecekti. Birden yanındaki sandalyede oturan Nietzsche gözlüklerini çıkardı. Yüzünü mendiline gömüp hıçkırıklara boğuldu. Breuer ne yapacağını şaşırdı. Bir şey söylemesi gerekiyordu. Ben de Bertha'dan vazgeçmek zorunda kaldığımda ağlamıştım. O görüntülerden, o büyüden kurtulmak öyle zor ki. Lou Salome için mi ağlıyorsunuz? Hala yüzü mendiline gömülü Nietzsche burnunu çekti ve hızla başını iki yana salladı. O halde yalnızlığınız için mi? Nietzsche yine başını iki yana salladı. Neden ağladığınızı biliyor musunuz Frederick? Tam değil, diyen Nietzsche'nin sesi boğuktu. Breuer'in aklına hoş bir fikir geldi. Frederick, lütfen benimle bir deney yapın. Gözyaşlarınızın dili olduğunu düşünüp onları kendi sesiyle konuşturabilir misiniz? Mendilini indiren Nietzsche, kıpkırmızı gözlerle şaşkınlık içinde ona baktı. Yalnızca bir iki dakika deneyin, diye üsteledi Breuer. Gözyaşlarınızı konuşturun. Ne söylüyorlar? Kendimi aptal gibi hissediyorum. Sizin önerdiğiniz o tuhaf şeyleri yaparken ben de kendimi aptal gibi hissetmiştim. Kendinizi bana verin. Deneyin. Nietzsche ona bakmadan konuşmaya başladı. Gözyaşlarımdan birinin dili olsaydı, derdi ki, bu noktada ıslık gibi yüksek bir fısıltıyla konuşmaya başladı. Sonunda özgürüm. Yıllardır buraya kapatılmıştım. Bu adam, bu sert, acımasız adam benim akmama bir kez olsun izin vermedi. İstediğiniz bu muydu? Diye sordu. Tekrar kendi sesine dönmüştü. Evet, bu iyi, çok iyi. Devam edin. Başka neler diyor? Başka ne mi diyor? Gözyaşları diyor ki. Yine o ıslık gibi fısıltıyla konuşmaya başladı. Bağımsızlık ne güzel. 40 yıl durgun bir havuzda kaldım. Sonunda, en sonunda bu yaşlı adam ev temizliğine karar verdi. Ah, daha önce çok kaçmak istedim ama hiçbir çıkış yolu yoktu. Ta ki o Viyanalı doktor gelip de paslı kapıları açana kadar. Nietzsche durdu ve mendiliyle gözlerini kuruladı. Teşekkür ederim, dedi Breuer. Paslı kapıları açan adam, bu harika bir iltifat. Şimdi kendi sesinizle bu yaşların ardındaki hüznü anlatın bana. Hayır, hiçbir hüzün yok. Tam tersine, az önce size tek başına ölmekle ilgili duygularımı anlatırken çok güçlü bir rahatlama hissi duydum. Ne söylediğim değil, söylemiş olmam da önemli olan. Sonunda biriyle, en sonunda biriyle duygularımı paylaşmış olmamdı. Bu duygularınızdan biraz daha söz edin. Çok güçlü, etkileyici, kutsal bir an. Orada ağlamış olmamın nedeni bu. Şu anda ağlıyor olmamın nedeni de bu. Bunu daha önce hiç yapmamıştım. Bana bir bakın. Gözyaşlarını durduramıyorum. Bu iyi Frederick. Güçlü gözyaşları temizler. Elleriyle yüzünü kapamış olan Nietzsche onu başıyla onayladı. Bu çok tuhaf. Ama hayatımda ilk kez yalnızlığımın bütün karanlıklarını, bütün ümitsizliğini anlattığım o anda, tam o anda yalnızlık uçtu gitti. Daha bana hiç dokunulmadığını söylediğim o an, dokunulmaya izin verdiğim ilk andı. Sanki içimdeki kocaman bir buz torbası birdenbire çatlamaya ve kırılmaya başladı. Olağanüstü bir andı. Ne paradoks, değil mi, dedi Breuer. İnziva yalnız inzivada var olabiliyor. Paylaşıldığı an havaya karışıyor. Nietzsche başını kaldırıp ağır ağır yüzündeki yaşları temizledi. 5-6 kez bıyığını taradıktan sonra gözlüklerini taktı. Kısa bir sessizlikten sonra size bir itirafım daha var. Belki de, saatine baktı, en sonuncusu, Bugün odama girip de iyileştiğinizi bildirdiğinizde Joseph, canım çok sıkıldı. O denli sefilce kendimle ilgiliydim. Sizinle birlikte olmanın raison d'être bittiği için o denli düş kırıklığına uğramıştım ki verdiğiniz iyi haberin keyfini sizinle birlikte paylaşamadım. Bu tür bir bencillik affedilemez bir şey. Affedilemez değil diye karşılık verdi Brouwer. Hepimizin bir sürü parçadan oluştuğunu ve bu parçaların kendilerini ifade etmek için çırpındığını siz söylemiştiniz. Bizler yalnızca varılan son uzlaşmadan sorumlu tutulabiliriz. Her parçanın sahip olduğu karmaşık dürtülerinden değil. Sizin bencillik dediğiniz şey özellikle affedilebilir bir şeydir. Çünkü şu anda bunu benimle paylaşacak kadar düşünüyorsunuz beni. Sizden ayrılmadan önce son isteğim, benim sevgili dostum, affedilemez sözcüğünü sözlüğünüzden çıkarıp atmanızdır. Nietzsche'nin gözleri bir kez daha yaşlarla doldu ve yine mendilini çıkardı. Ya bu gözyaşları neden Friedrich? Bana, benim sevgili dostum demeniz. Daha önce dost sözcüğünü sık sık kullandım ama şu ana kadar bu sözcük asla tam anlamıyla benim olmamıştı. Hep iki insanın yüce bir ideal uğruna bir araya gelecekleri bir dostluk hayal ederdim. İşte burada, şimdi bu gerçekleşti. Siz ve ben böyle bir yolda bir araya geldik. Birbirimizin benliklerinin üstesinden gelme yolunda mücadele verdik. Ben sizin dostunuzum. Siz de benim dostumsunuz. Biz dostuz. Biz ikimiz dostuz. Nietzsche bir an pür neşe oldu. Bu cümleye bayıldım Joseph. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. O halde Friedrich, evimde kalma davetimi kabul edin. Gördüğünüz o rüyayı hatırlayın. Yeriniz, yurdunuz ve benim aile ocağım. Brouwer'in daveti Nietzsche'nin kas katı kesilmesine yol açtı. Cevap vermeden önce oturduğu yerde ağır ağır başını iki yana salladı. O rüya beni hem ayartıyor hem de acı veriyor. Ben de sizin gibiyim. Ben de bir aile ocağında kendimi ısıtmak isterim. Ama bunun rahatlığı ile kendimi salıvermekten korkuyorum. Bu kendimi ve misyonumu terk etmek demek olabilir. Belki de kendi kendini ısıtan o hareketsiz taş sembolü böyle açıklanabilir. Nietzsche ayağa kalktı. Bir iki adım ilerledi. Sonra sandalyesinin arkasında durdu. Hayır dostum, benim alın yazım yalnızlığın uzak karanlıklarında hakikati aramak. Oğlum Zerdüşt bilgelikle olgunlaşacak ama bu yolda ona yalnızca bir kartal eşlik edecek. Dünyadaki en yalnız adam o olacak. Nietzsche tekrar saatine baktı. Şu anda bana ayırdığınız vaktin dolduğunu biliyorum Joseph. Sizi bekleyen başka hastalarınız var. Sizi daha fazla tutamam. İkimiz de kendi yolumuza gitmeliyiz. Brouwer başını iki yana salladı. Ayrılacak olmamız yüreğimi parçalıyor. Bu haksızlık. Benim için bu kadar çok şey yapmanıza rağmen ben size pek bir şey veremedim. Belki Lu imgesi sizin üzerinizdeki gücünü yitirmiş olabilir. Belki de yitirmemiştir. Bunu zaman gösterecek. Ama yapacağımız daha birçok şey olabilir. Bana verdiklerinizi küçümsemeyin Joseph. Dostluğun değerini, benim bir kaçık olmadığımı anlamamı, dokunabilen ve dokunulabilen biri olduğumu anlamamı küçümsemeyin. Eskiden amor fati kavramını tam olarak yakalayamamıştım. Kaderimi sevebilmek için kendimi eğittim. Daha doğrusu teslim oldum diyelim. Ama şimdi sizin sayenizde, açık yüreğiniz sayesinde bir seçim yapabileceğimi anladım. Ben hep yalnız biri olarak kalacağım. Ama bunda fark var. Yaptığım şeyi seçmek son derece farklı. Amor fati, kaderini seç, kaderini sev. Brouwer ayağa kalktı ve Nietzsche'nin karşısında durdu. Aralarında bir tek sandalye vardı. Brouwer sandalyenin yanından dolaştı. Nietzsche bir an ürkmüş göründü. köşeye sıkışmıştı. Ama Brouwer kolları iki yana açık ona doğru yaklaşınca o da açtı kollarını. 18 Aralık 1882'de öğlen saatlerinde Joseph Brouwer muayenehanesine, Frau Baker ve kendisini bekleyen hastalarının yanına döndü. Daha sonra karısı, çocukları, kayınpederi, kayınvalidesi, genç dostu Freud, Max ve ailesiyle yemeğini yedi. Yemekten sonra biraz kestirdi ve satranç oynarken piyonu nasıl vezir yapacağını hesapladı. 30 yıl daha rahat rahat tıp doktorluğu yapmaya devam etti. Ama asla konuşma kürü uygulamaya yanaşmadı. Aynı gün öğleden sonra Luzon Kliniği'nin 13 numaralı odasında kalan hasta, Eckhard Müller, istasyona giden bir atlı arabaya bindi ve oradan güneye, İtalya'ya, ılık güneş ve yağmursuz bir gökyüzü altında bir randevusunu yakalamaya, Zerdüşt isimli bir Farisi kahinle yapılacak dürüst bir randevuyu gerçekleştirmeye gitti. Yazarın notu. Friedrich Nietzsche ve Joseph Brouwer hiç karşılaşmadılar. Ve tabii psikoterapi de onların yaptığı görüşmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmadı. Yine de romanın baş karakterlerinin yaşamlarındaki kesitler ve romanın örgüsüne giren önemli olaylar, Brouwer'in ıstırabı, Nietzsche'nin ümitsizliği, Anna O., Lou Salome, Freud'un Brouwer'le ilişkisi, embriyo halindeki psikoterapinin nabzının hızlanmaya başlaması, hepsi de gerçekten tarihsel olarak 1882 yılında gerçekleşmiştir. 1882 yılının baharında Paul Rie, Friedrich Nietzsche'yi genç Lou Salome ile tanıştırmış ve Nietzsche birkaç ay boyunca onunla kısa, yoğun ve lekesiz bir aşk yaşamıştır. Lou Salome hem parlak bir edebi kişilik hem de psikanalist olarak seçkin bir kariyere doğru yol almaktadır. Lou Salome'nin Freud'la yakın bir ilişkisi olduğu ve özellikle Alman şair Rainer Maria Rilke ile olmak üzere pek çok romantik ilişkiye girdiği bilinmektedir. Nietzsche'nin Lou Salome ile ilişkisi Paul Rie'nin devrede olmasıyla karmaşıklaşmış ve ablası Elizabeth tarafından sabote edilerek onun için acı bir sonla noktalanmıştır. Yıllarca yitirilmiş bir aşkın ve uğradığını düşündüğü ihanetin ıstırabını duymuştur. 1882 yıllarının son aylarında romanın geçtiği zamanlar Nietzsche büyük bir keder içindeydi. Hatta intiharı bile düşünmekteydi. Kitapta parçalar halinde verilen Lou Salome'ye yazdığı ümitsizlik dolu mektuplar gerçektir. Ancak bunların not olarak mı tutulduğu yoksa Lou Salome'ye mi gönderildiği belli değildir. Birinci bölümdeki Richard Wagner'in Nietzsche'ye yazdığı mektup da gerçektir. Joseph Brouwer'in Anna O. olarak bilinen Bertha Pappenheim'a uyguladığı tıbbi tedavi, 1882 yılında Brouwer'in zamanının büyük bölümünü almaktaydı. O yılın Kasım ayında bu vakayı dostu ve öğrencisi Sigmund Freud'la tartışmaya başlamıştır. Freud, romanda olduğu gibi gerçek hayatta da sık sık Brouwer'in evine gidip gelirdi. 12 yıl kadar sonra Anna O, Freud ve Brouwer'in Histeri Üzerine Araştırmalar kitabında anlatılan ilk vaka olacaktı. Bu kitap psikanalizde bir devrim yaratmıştır. Bertha Pappenheim da Lou Salome gibi oldukça dikkat çekici bir kadındı. Brouwer'le girdiği tedaviden yıllar sonra sosyal çalışanların öncüsü olarak mesleki bir yer edinmiş ve kazandığı başarılar nedeniyle ölümünden sonra 1954'te Almanya'da kendisi için yapılan bir hatıra puluyla şereflendirilmiştir. 1953 yılında Ernest Jones, Sigmund Freud'un Yaşamı ve Çalışmaları adlı biyografisinde söz edene kadar kimse Anna O'nun gerçek kimliğini bilmiyordu. Gerçek Joseph Breuer'in de Bertha Pappenheim'a dönük erotik bir saplantısı olmuş muydu? Breuer'in özel yaşamı hakkında pek az şey bilinmektedir. Ama bu ihtimali imkansız kılan bir şey de yoktur. Birbiriyle çelişkili tarihsel bilgilere başvurulunca kesin olarak bakılabilen tek şey, Breuer'in Bertha Pappenheim'ı tedavi ettiği sıralarda her ikisi tarafından da çok karmaşık ve güçlü duyguların yaşanmış olduğudur. Breuer, bu genç hastasıyla o kadar fazla meşgul oluyor, onu o kadar sık görmeye gidiyordu ki, karısı Matilde gerçekten de ona kızmaya ve kıskanmaya başlamıştı. Freud, biyografisini yazan Ernest Jones'a açık bir biçimde Breuer'in genç hastasıyla aşırı bir duygusal ilişkiye girdiğini anlatmış ve nişanlısı Martha Bernays'a yazdığı mektuplarda kendisiyle hastaları arasında asla böyle bir ilişki yaşanmayacağını söylemiştir. Psikanalist George Pollock, Breuer'in Bertha'ya gösterdiği aşırı ilginin yine Bertha isimli annesini erken yaşlarda kaybetmiş olmasından kaynaklanabileceğini iddia etmiştir. Anna O'nun sahte gebelik olayı ve Breuer'in yaşadığı panikle terapiye anında son vermesi, psikanaliz tarihinde uzun zamandan beri söz edilmiştir. Freud ilk kez 1932 yılında Avusturyalı yazar Stefan Zweig'a bu olaydan söz etmiş ve Ernest Jones da bunu yazdığı biyografiye almıştır. Bu olay yalnızca son yıllarda sorgulanmaya başlanmış ve Albrecht Hirschmüller 1990'da yazdığı Breuer'in biyografisinde tüm bunların Freud'dan çıkan bir mit olduğunu ileri sürmüştür. Breuer bu konuya açıklık getirmemiş ve 1895'te yazdığı vaka çalışmasında Anna O vakasını saran karmaşıklıkları bir araya getirmiş ve uyguladığı tedavinin başarısını hayli abartarak anlatmıştır. Breuer'in psikoterapiye bu kadar büyük bir etkide bulunmasına rağmen, yaşamının yalnızca küçük bir bölümünde psikolojiye ilgi göstermiş olduğunu görmek hayli şaşırtıcıdır. Tıp dünyası, Breuer'i yalnızca solunum ve denge fizyolojisindeki araştırmalarıyla değil, 100 yıl sonu Viyana'sının bir nesil önemli isimlerine hekimlik yapmış parlak bir teşhis uzmanı olarak da hatırlayacaktır. Nietzsche, hayatı boyunca sağlığından çekmiştir. 1890 yılında iyice çökmüş ve şiddetli bir felç ile aklını kaybetmiştir. Paresis, 3. derece frengi. Bu hastalık 1900 yılında ölümüne sebep olmuştur. Ancak hayatının büyük bir kısmında başka bir hastalık çektiğine dair yaygın bir kanı vardır. Nietzsche'nin şiddetli migren ağrıları çektiği sanılmaktadır. Nietzsche'nin klinikteki portresini Stefan Zweig'in 1939 tarihli biyografisinden aldım. Nietzsche, migreni yüzünden Avrupa'nın önde gelen çok sayıdaki doktoruna başvurmuştur. Bu yüzden tanınmış bir doktor olan Breuer'e de uğraması kuvvetli bir ihtimaldi. Lou Salome'nin kederli bir halde Breuer'e gelip Nietzsche için yardım talep etmesi onun karakterine uymamaktadır. Biyograflarına göre Lou Salome aşırı suçluluk duyguları duyabilecek bir kadın değildi ve yaşadığı çok sayıda aşk ilişkilerinden pişmanlık duymadığı bilinmektedir. Pek çok konuda özel yaşamını gizli tutmuş ve benim fikrime göre Nietzsche ile girdiği özel ilişkisini herkesin önünde konuşmamıştır. Lou Salome'nin Nietzsche'ye yolladığı mektuplar günümüze dek ulaşamadı. Büyük bir ihtimalle yaşamı boyunca ondan nefret eden Nietzsche'nin ablası Elizabeth tarafından imha edildiler. Lou Salome'nin gerçekten de Genia isimli bir erkek kardeşi vardır. 1882 yılında Viyana'da tıp tahsili görmüştür. Bununla birlikte Breuer'in Anna O vakasını bir öğrenci konferansına getirmiş olma ihtimali pek yok. Nietzsche'nin arkadaşı ve editörü Peter Gast'a yazdığı mektup, 12. bölümün sonunda Ve Elizabeth'in 7. bölümün sonunda mektubu. Luzon kliniği, Fishman, Breuer'in bacanağı Max kurmacadır. Ancak Breuer gerçekten de satranç oynamaya çok meraklı biriydi. Babasının mezardan kalkıp gelmesi ve yaşlı adamın boğazından gelen can çekişme hırıltılarıyla ilgili Nietzsche'nin anlattığı iki rüyası dışında anlatılan bütün rüyalar kurmacadır. 1882'de psikoterapi henüz doğmamıştı ve tabii ki Nietzsche de asla bu konuyla formel olarak ilgilenmemiştir. Ancak Nietzsche, okumalarımdan anladığım kadarıyla o da kendini anlama ve kişilerin değişimi konusuyla çok yakından ve çok derinden ilgilenmiştir. Kronolojik bir tutarlılık sağlamak için romanımda Nietzsche'nin kitaplarını 1882 yılından önce yazdıklarıyla sınırlı tuttum. Bu kitapların isimleri İnsanca Pek İnsanca, Mevsimsiz Meditasyonlar, Tan Kızıllığı ve Şen Bilgidir. Bununla birlikte bu romanın geçtiği zamanın hemen sonrasında yazılan ve Nietzsche'nin yapılandırmak üzere olduğu Böyle Buyurdu Zerdüşt'teki büyük fikirlerden söz ettim. Kitabın sonu.